Ayrım 12. İkinci bölüm. Uyanış. Düşünce saksıda büyüyen bitki gibidir. Kökleri hiçbir zaman saksının el verdiğinden fazla gelişmez. Simon Bolivar. Romanist Cumhuriyeti'nin kuruluş kutlamasında. Selamlaşma kuyruğu saray bahçesinin protokol avlusu dediğimiz geniş sahasını 5 kez dönerek dolanıyordu. Fezadan kuş bakışı resmi çekilecek olsa, önümdeki kalabalık, avluya çöreklenmiş, rengarenk uzun bir yılana benzetilebilirdi. O yılanın kuyruk tarafına yakın, minicik bir parçasıydım ben de. Mor ve nefti renkli merasim kıyafetimin üzerine aldığım, yine aynı renklerden yerlere kadar bir pelerinim vardı omuzlarımda. Kendi buluşum olan özel kumaştan dikildiği için üşümüyordum. Romanist Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü, tüm ülkenin her yerinde, her zaman büyük bir tantanayla kutlanan tek resmi bayramdı. Ama en görkemli kutlama, elbette merkezdeki büyük sarayda verilen davet olurdu. Benim iki kademe altımdaki renkleri taşıyanlarından başlayarak, yukarıya doğru her merkez memuru, eşleri ve en büyük oğullarıyla birlikte, törene katılmak mecburiyetindeydi. Diğer kantonların ise sadece en üst düzey yöneticileri katılıyordu. Büyük saraydaki kutlama şöleni tam bir hafta boyunca evlerimizde ve iş yerlerimizdeki televizyonlarda, dahası sokaklara kurulan gösteri ekranlarında sabahın 8'inden akşamın 8'ine kadar gösterilirdi. Böylece kutlamaya çağrılmayanlar da katılmış kadar olurdu. Her yıl aylarca öncesinden hazırlanmaya başlanan bu önemli tören, eskiden bir konserle sona ererdi. Gel gelelim, Ulu Han'ın vefatı sonrasında ilan edilen 10 yıllık yaz sürecinin bitimine kadar, umuma açık yerlerde müzik çalmak, ramalar tarafından yasak edilmişti. Tören bu yüzden bir saat erken bitmeye başlamış, çok da iyi olmuştu. Evlerimize daha erken dönebiliyorduk artık. Selamlama kuyruğu çok ağır ilerliyor, bana afakanlar basıyordu ama yine de şükretsem yeriydi. Bugün en azından yağmur veya kar yağmıyordu. Oğul Han'la ailesini selamladıktan sonra bir sonraki salona geçecek, Yüce Ram'ın rahmetine kavuşmuş Ulu Han'ımızın devasa resmi önünde ellerimizi göğüs hizasında kavuşturup çenelerimizi boynumuza değdirecek ve dizlerimize kadar eğilerek saygı selamı verecektik. Selamlama tamamlandıktan sonra da bir üst kata çıkıp kapalı salonda kümeler halinde sohbet ederek vakit geçirecek ve sadece kuş sütünün eksik olduğu ikramı bekleyecektik. Benim de dahil olduğum grup yavaşça yaklaşıyorduk Oğul Han'ın makamına. Diğer kantonların temsilcileri de kuyruğun gerisinde bizi takip ediyorlardı. Kuyruk kıvrılınca Kuzey kantonunun hemen arkasında batı kıyının turkuaz renkli flaması çarptı gözüme. Flamanın ardında en önde bölge ramaları, sonra idareciler, onların gerisinde yüksek rütbeli devlet memurları, yargıçlar, profesörler, ilim ve bilim adamları dizilmişlerdi. Yüreğim bir an için hop etti. Acaba tamur da burada mıydı? Gözlerimi gruptan kaçırıp önüme baktım. Eğer burada ise asla yan yana gelmemeliydik. Reagan benim epey önümde İstihbarat Bakanlığı mensuplarının arasındaydı. Başka kimsenin gözüne çarpmayabilirdim ama oğlum eminim atmaca gibi gözlüyor olacaktı beni. Ben bunları düşünürken ana kapının girişine kurulmuş yüksek makama kadar gelmiştik. Önce çift sırmalı merasim giysisi içindeki Oğul Han'ın önünde eğildim. Sonra eşini, oğullarını, kardeşlerini, kardeş eşlerini ve her yaştan çocuklarını, 3 yaşlarındaki küçük oğlan burnunu karıştırıyor ve mızmızlanıyordu. Ellerim göğsümün hizasında, başımla selamladım. İlerledim, diğer salona geçtim. İkinci kuyruğun ucuna takılıp sıramı bekledim. Sıram geldi. Ulu Han'ın devasa resmi önünde dizlerime kadar eğildim, doğruldum. Birkaç adım daha attım ve tam arkamdaki adamın eğilirken belinden gelen sesi duydum. Yoksa bir boğuk inilti miydi duyduğum? Dönüp baktım. Yaşlı bir adamcağız eğildiği pozisyondan doğrulamıyordu. Bir an ne yapacağımı bilemeden durup bekledim. Sonra yanına gittim ve adamın kulağına fısıldadım. İyi misiniz? Belime bir şey oldu. Az evvel burnunu karıştıran velet yanımıza gelmiş, adamın bacaklarının arasında dolanıyor, orasını burasını çekiştiriyordu. Sakın zorlamayın, doğrulmaya çalışmayın. Koluma girin, uzaklaşalım buradan. Beliniz kaymış olmalı. Koluma tutundu yaşlı adam. Onu rahatsız edip duran çocuğu bir köpek yavrusunu uzaklaştırır gibi ayağımla hafifçe itelemek geldi içimden. Ama tuttum kendimi. Yapma yavrum, haydi annenle babanın yanına dönsen dedim sadece. Çocuk şımarık sesler çıkartarak ağlamaya başladı. Ne oluyor orada diye seslendi Oğulhan'ın şişman karısı. Kadının göbeği mi büyüktü yoksa yedinci çocuğuna mı hamileydi bilmiyordum. Hey Velihan, hemen yanıma gel bakayım. Gel dedim sana Velihan, bağırtma beni. Üniformalı bir dadı koşturarak yanımıza gelip mızmızlanan çocuğu kucakladı. Onlar uzaklaşırken nereden çıktıklarını bilmediğim 5 adet lazer tabancalı saray muhafızı bitti yanımızda. Bizi çevrelediler, adeta ablukaya aldılar. Beyefendinin beli kaydı dedim ben. İçeriye sorgu odasına geleceksiniz dedi muhafızlardan biri. Nedenmiş o? Kimlik kontrolü yapacağız. Kontrol saray bahçesine girmeden yapıldı. Önce beyefendinin acısını hafifletelim. Önce emniyeti sağlamamız gerekiyor dedi diğer muhafız. İki büklüm olmuş adamı iteliyorlardı. Arkama dönüp girişe baktım. Oğulhan ikinci salonda selamlaşmasını sürdürüyordu kuyruktakilerle. Yaşlı adam ise koluma daha fazla asılıyordu. Belli ki dayanılmaz bir acı içindeydi. Siz şöyle geçin diye emir buyurdu muhafız yaşlı adama. Belli kaydı diyorum size. Şu anda muhafıza değil bir doktora ihtiyacı var. Sarayın mutlaka doktoru, sağlıkçısı, hemşireleri vardır. Bir an önce çağırın birini. Siz bana emir mi veriyorsunuz? Sadece insaniyete davet ediyorum. Kimsiniz ki siz? Ben Profesör Yuna Otis'im dedim. Regan Otis'in de annesiyim. Taşıdığım renkleri görmüyor musunuz? Ben sarayın ve ailenin güvenliğinden sorumluyum. Gerisi beni ilgilendirmez. Gizli servisten önemli birinin annesine yaptığınız saygısızlığın sonucuna katlanmanız da birazdan beni hiç ilgilendirmeyecek. Regan! Regan! Cırtlak sesim kendi kulağıma çarpınca utandım. Ama protokol sırasında epeyce önümde olan oğlum çoktan salonun kalabalığına karışmış olduğu için haykırdığımı duyamadı. Ama meğer başka biri duymuştu beni. Profesör Otis, nasıl yardımcı olabilirim size? Oğlunuzu tanıyorum, bulup getireyim mi? Tamur Resom, siz de mi buradaydınız? Beyefendi, siz karışmayın lütfen. Bir de sizinle uğraşmayalım dedi saray muhafızı. Tamur hiç oralı olmadı. Yaşlı adamın diğer koluna girdi ve birlikte çok yavaş adımlarla ilerlemeye başladık salonun ucuna doğru. Muhafızlar da bizimle geliyorlardı. Üzerinizi arayacağız dedi yine biri. Bu bir tuzak olabilir. Her ihtimale karşı silah ya da bomba taşımadığınızdan emin olmalıyız. Annem bunlar gölgelerinden bile korkar derdi de inanmazdım diye fısıldadım Tamur'a. Siz konuşmayın aranızda dedi muhafız. Tamur duymazlığa geldi ve yaşlı adama izin verin de bilekliğinizden sağlık durumunuzla ilgili verilere bakalım dedi. Görünüşe bakılırsa belinizde bir sorun yok dedi Tamur. Benim ona doğru tuttuğum bilekliğin ekranına bakarak. Ama tansiyonunuz fırlamış. Mutlaka bir doktor ya da sağlık görevlisinin sizi görmesi lazım efendim dedim ben. İsterseniz ben sizi diye lafa başlayan Tamur'un hemen sözünü kestim. Tamur Resom, lütfen siz kendi işinize bakın. Ben oğluma mesaj attım, az sonra yanımızda olur. Başımla, gözlerimle ve mümkün olan tüm vücut dilimle uzaklaşmasını işaret ettim Tamur'a ve ekledim. Rica ediyorum, gidin siz. Pekala, ama gözüm üstünüzde olacak profesör. Bu arada duvarın yanına kadar gelmiştik. Tamur yaşlı adamı duvara yasladı, benim elime usulca dokunup gözlerimin içine bir şey söylemek ister gibi baktı ve gitti. Regan'ın telefonunu bir kere de acil koduyla çaldırdım. Açmadı. Niye beni duymuyordu bu çocuk? Duymuş meğer. Regan muhafızlar adamın ceplerini boşaltırlarken geldi nihayet. Ne oluyor burada diye sordu. Anne hayrola? Regan'ın sırmalı mavi ceketini gören muhafızların beti benze atmıştı. Durumu oğluma özetledim. Biz buranın güvenliğinden sorumluyuz. Bir komplo hazırlanıyor olabilirdi diye kendilerini savunmaya çalıştı bir muhafız. Bırakın boş lafları da ambulans çağırın. Yan kapıya yanaşsın diye sert bir sesle onu susturdu Regan ve ekledi. Saray sağlık ekibinden de birileri gelsin hemen. Bir muhafız fırladı gitti. Bir diğeri adamın cebinden çıkardıkları ıvır zıvırı gerisin geriye tıkıştırdı. Diğer ikisi ne yapacaklarını bilemeden dikiliyorlardı yanımızda. Beyefendiye yardımcı olun. Yan kapıya kadar yürütün onu hırpalamadan. Haydi ne bakıyorsunuz öyle? Yaşlı adama yaklaşıp sizinle gelmemi ister misiniz diye sordum. Sakın zahmet etmeyin. Haber vermek istediğiniz biri var mı? Mordam'daki arkadaşlardan birine haber yollatacağım. Size yük oldum, bağışlayın. Ne demek efendim, insanlık hali hepimizin başına gelebilir. Adınızı lütfedin de size teşekkür edeyim dedi adamcağız. Hala iki büklümdü. Adım Yuna. Yuna Otis. Aa, ünlü mucit. Şeref duydum. Ben Deniz de saray bandosunun emekli şefiyim. Anlaşılıyor ki törenlere katılmaktan da emekli olma yaşım gelmiş. Yüce Ram, siz Atok Garya'sınız. Nasıl tanımam sizi, hayatımın ilk sahne starı. Her pazar konser verirdiniz Büyük Park'ta. Annemle babam bandonuzu dinlemeye getirirlerdi beni. Bak Regan dedim, onu kolundan tutarak. Küçükken ben de seni götürmüştüm birkaç kere, hatırlıyor musun? Anneciğim, beyefendiyi meşgul etmeyelim, belli ki canı yanıyor. Buyurun efendim, size kapıya kadar refakat edeyim dedi Regan. Onlar uzaklaşırken nemlenen gözlerle baktım arkalarından. Hem oğlumun gösterdiği hassasiyetten gurur duymuştum, hem de yaşlı adam beni zaman tüneline sokmuş, bana mutlu çocukluğumu hatırlatmıştı. Regan az sonra yanıma geldi. Böyle garip işler hep anneannemle seni bulur ya neyse dedi. Sen dua et de anneannen de Atok Garya gibi iki büklüm kalmasın olmadık bir yerde dedim ben. Çünkü onu da böyle ani ağrılar yokluyor artık. Ona bir şey olmaz, gel biz büfeye geçelim dedi oğlum. Salonun derinlerine ilerledik. Garsonların dolaştırdığı tepsilerden birer şerbet aldık. Aa, anne bak kim var burada dedi Regan az ötedeki gruba doğru ilerlerken. Malek amca. Sakallarındaki aklar yüzünden estetik müdahaleye rağmen yaşlı sayılabilecek bir adamın karşısında saygılı bir ifadeyle ekselansları diyerek eğildi oğlum. Afiyettesiniz umarım. Malek amca ya da ekselanslarının yaka sırmalarından çok üst seviyelerde bir yönetici olduğunu anladım. Yüzü hiç yabancı gelmiyordu ama bir türlü çıkartamıyordum. Alnının ortasında tuhaf bir çöküntü mü var, yoksa ışığın oyunu muydu? Yok, tanımıyordum bu adamı, yoksa hatırlardım. Keskin bakışlı gözleri, girintili alnıyla unutulacak bir yüz değildi çünkü. Regan kulağıma eğildi. Profesör Tulup. Yani Malek amca hukuk profesörüymüş. Sonra yıllarca yurt dışında büyükelçilik yapmış. Dedemin de yakın arkadaşıymış anne. Nasıl tanımazsın? Benim terfime de katkısı oldu. Çıkartamadım Regan. Neyse bari belli etme tanımadığını, ayıp olmasın. Şu anda Oğulhan'a gizli servis alanında danışmanlık yapıyor. Nasılsınız sayın profesör dedi bana adam. Başımla selamladım. Bu sesi nerede duymuş olabilirdim? Tuhaf bir his yokladı beni. Şeytan geçmiş gibi derler ya, aynen öyle. Ürperdim nedense. Üzerinde çalıştığınız yeni buluşlarınız var mı? Henüz çalışma evresindeyiz efendim. Siz her zaman çalışkandınız. Regan'a döndü. Müstesna bir anneniz var Regan. Hem akıllı hem güzel. Gençken demek istediniz herhalde dedim ben. Yo, her zaman güzel. Adamın bakışlarındaki ısrardan rahatsız oldum. Regan, ben şu tarafta bizim bölümden arkadaşları gördüm, onlara selam vereyim. Ben seni bulurum anne, sen keyfine bak dedi Regan. Aslında bizim bölümden kimseyi görmüş değildim. Sadece o kırçıl sakallı adamın yanından uzaklaşmak istemiştim. Yoksa Tamur'umu aramak istemiştim, konuşamayacağımızı bildiğim halde. Salonda elimde şerbetim salınarak dolandım. Büfe açılmıştı. Önünde upuzun bir kuyruk vardı. Ben de kuyruğa girdim. Yavaş yavaş ilerlemeye başladım güzel kokular gelen sofraya. Merkezin saray böreği pek meşhurmuş. tavsiye ediyor musunuz diye sordu hemen arkamda sıraya giren adam. Bu ses Tamur'du. Dönüp göz göze gelmeye korktum. Ya Regan görürse? Ben hamur işi sevmem diyebildim titrek bir sesle. Siz balık seversiniz değil mi? Masanın önüne gelmiştik, salatalar bölümüne. Yan gözle baktım arkamdaki Tamur'a. Salataları görünce kutkarı duydun mu? Biliyorum dedi Tamur. Onu kaçırdılar herhalde ama formülü buldum ben. Onu da biliyorum. Emin ellerde formül. Aferin sana. Kutkar hayatta mı, onu öldürdüler mi yoksa? Çok üzülüyorum biliyor musun? Ben hep kabuslar Yanıt gelmeyince sustum, arkama baktım. Tamur'un yanına tanımadığım biri gelmişti. Kulağına bir şeyler fısıldıyordu. Tamur cebinden ne olduğunu göremediğim küçük bir şey çıkarıp verdi, adam da uzaklaştı. Haydi tabağını doldur da balkona çıkalım dedi Tamur. Oğlum bizi görmemeli dedim önüme dönerken. Annem söylemiştir sana. Evet söyledi. Git o halde, durma arkamda. Seni özledim Yuna. Bu akşam son uçakla kuzeye gidiyorum. Gitmeden önce. Mümkün değil. Pekala, dönünce seni ararım. Sakın arama. Her ikimizi de tehlikeye atarsın. Merak etme. Seni tehlikeye atmadan sana ulaşmanın bir yolunu bulacağım. Kolumu sıkıca tuttu bir an ve bıraktı. Tamur bunu hep yapıyordu. Demek ki bana dokunmayı seviyordu. Hiçbir şey içmediğim halde sarhoş gibiydim. Hafifçe başım dönüyordu. Tabağımı roka, domates ve diğer otlarla doldurdum. Biraz ilerleyip peynir de aldım ve arkama dönmeden konuştum. Sen de tehlikedesin. Bunu sakın unutma Emi. Yo, ben tehlikede filan değilim dedi Regan. Az kaldı tabağımı düşürüyordum elimden. Döndüm, tam arkamda duruyordu. Tamur'un olması gereken yerde. Sen ne zaman geldin de girdin sıraya? Hem de arkama. Hiç fark etmedim dedim. Kiminle konuşuyordun anne? Kendi kendime. Ya. Daha doğrusu anneannenle. O da bu yaşlı adam gibi kalıverecek bir gün bir yerde diye korkuyordum. Yaşlandığını kabul etmiyor, biraz yavaşlaması lazım. Anneannemin hayalinle konuşmaya başladınsa bence sen de yavaşlamalısın. Ben zaten düşük vitesteyim bir aydır, uykusuzluğum yüzünden biliyorsun. Börek de alsana anne. Bir şey mi ima ediyordu bana? Ne demek istiyorsun dedim. Börek işte. Börek çeşitlerinin önüne geldiğimizi fark ettim. İstemem, teşekkürler. Aksiliğin üstünde senin anne. Demin de kaçtın yanımızdan, biraz ayıp oldu Malek amcaya. Nereden amcan alıyormuş senin? Babanın kardeşi değil ki o. Dedemin yakın arkadaşıymış dedim ya, aynı ekipte çalışmışlar yıllarca. Sonra o siyasete atılmış. Bana ne dedim omuz silkerek. Senin Malek Tulup'la bir alıp veremediğin mi var? Siyasetçileri sevmem ben. Söylediğim doğru değildi ama ne deseydim oğluma, tanımadığım bu adamdan hem de sebepsiz yere hiç hoşlanmadım diyecek halim yoktu. Konuyu değiştirmek için ona Aysel'ini niye getirmedin diye sordum. Nişanımız henüz resmileşmedi, gelmesi doğru olmazdı. Laf, kimseye hesap vermek zorunda değilsin ki. Bölüm başkanına vermek zorundayım. Resmi davetlere resmi nikahlı eşlerimizden başkasını getiremiyoruz. Zaten bu törenler pek Aysel'ine göre değil. Alışsa iyi olur, senin işinin bir parçası dedim, dilimi tutamayıp. Tam o sırada Oğulhan konuşmasını yapmak üzere çiçeklerle süslenmiş sahneye çıkıyordu. Her ikimiz de sustuk. Ben dört bir yanıma bakınarak Tamur'u aradım ama göremedim. Herhalde gitmişti. Sonra sanki biri gözlerini bana dikmiş de beni gözetliyormuş gibi tuhaf bir hisse kapıldım. Ve dönüp bakınınca oğlumun az evvel konuştuğu Malek Tulup'un az ileride gözlerini ayırmadan bana baktığını gördüm. Regan'ın kulağına eğildim. Çaktırmadan balkona kaçıyorum ben. Bu sıkıcı konuşmaları ezber ettim artık. Bir yenisini dinlemeye niyetim yok. Tamam anne, sonra bulurum ben seni. Bulamazsan telaş yapma. Punduna getirebilirsem evime döneceğim. Nasılsa girişte deftere imzamı attım. Nereden bilecekler ne zaman ayrıldığımı? Sonuna kadar kalsan iyi olurdu. Kalayım o halde. Sırf senin hatırın için bak. Konuşmalar bitince terasın ana kapısında bul beni. Elimle kapıyı işaret ettim Regan'a ve o kalabalıkta akıntıya karşı yüzen balıklar gibi zorlanarak, insanları göğüsleyerek, kocaman tepsilerin arasından sıyrılarak, terasa açılan orta kapıya doğru yürümeye çalıştım. Oh, nihayet terastaydım. Şehir ayaklarımın altında tüm güzellikleri ve çirkinlikleriyle uzanıyordu. Gündüz saatlerinde sarı benizli, hasta bir insan yüzü gibi duran güneş, gün batımında sanki pembeleşmiş gibiydi. Ama gökyüzünün güney kıyıdaki rengini burada yakalamak imkansızdı. Oysa ne güzel şafaklar ve gün batımları olurdu çocukluğumda, hatta gençliğimde de. Bugünün çocukları bilmezler bir zamanların o muhteşem renk armonisini. Duvar kenarlarına yerleştirilmiş bankolarından birine iliştim. Devasa terasta sıkıcı konuşmalardan kaçmış birkaç kişi daha vardı ama benden epey uzaklardaydılar. Ben bulunduğum yerden şehrin en önemli binalarını tepeden görebiliyordum. Her biri bugünün şerefine itina ile aydınlatılmıştı. Ana tapınak ve sırasıyla diğerleri, yani Merkez Bankası, bakanlıklar, borsa binası, gökdelenler, oteller, hastaneler, okullar, tüm binalar eskinin yaz akşamlarında gökyüzünde teker teker beliren yıldızlar gibi, hava karardıkça birer ikişer ışıklanıyorlardı. Hatta şehrin ortasında bir süs nesnesi gibi duran, şehir müzesine çevrilmiş eski parlamento binası dahi ışıklar içindeydi bu akşam. Bir zamanlar ülke oradan yönetilirmiş. Aman aman istemez. Parlamenter rejimin son günlerinde korkunç bir iç savaş olmuştu çünkü. Savaşı ben ne gördüm ne de yaşadım. Ama o döneme ait korkunç şeyler dinlemiş, çok da kitap okumuştum. Gerçi Tamur, onun evinde geçirdiğim o pazar günü, uzun sohbetlerimiz esnasında okullarda bize okutulan kitapların yalanlarla dolu olduğunu iddia etmişti. Ama yine de ona kulak asmamıştım, aşık olsam bile. Şehri uzun uzun seyrettim oturduğum yerden. Gözlerimi kısmış, pür dikkat evimin bulunduğu mahalleyi saptamaya çalışıyor olmalıydım ki duymadım yanıma yaklaşan ayak seslerini. ''Neden beni tanımazdan geliyorsun Yuna?'' diye sordu bir erkek sesi. Başımı çevirip baktım. O adam. ''Onca zaman geçti. Amma da kindarmışsın sen.'' Elini uzattı bana Malek Tulup. Yanıma ilişmeye yeltenince öteye kaçarak ''Çekin elinizi, sakın.'' diye bağırdım ve kendi sesimden kendim korktum. Adamın bir şey yaptığı yoktu. Bana sadece elini uzatıyordu. Herhalde eski usul tokalaşmak için. Ne de olsa bir önceki kuşağın insanıydı. Tamam tamam dokunmuyorum, bağırma lütfen. Evet ben suçluydum ama sen de az değildin. Ben neydim dedim. Bu adamın benimle ilgili bildiği bir şeyi ben bilmiyordum herhalde. Ama aklımı kullanırsam öğrenebileceğimi hissettim. Gülümsedi ve hiç utanmadan acımasız ve vahşiydin dedi. Acımasız, vahşi. Öldürüyordun az daha beni. Ne diyordu bu adam yahu? Yanlış anlamıştım herhalde. Regan dedemin arkadaşıymış dememiş miydi yoksa? Babam yaşında sakalları kırlaşmış adam neler söylüyordu bana? Bunca yıl geçti Yuna. Barışma vakti gelmedi mi sence? Oturduğumuz bankın üzerinde kolunu omzuma atmak için bir hamle yaptı. Dokunmayın yoksa bağırırım rezil olursunuz. Neden böyle davrandığımı bilmiyordum. İçime bir şeytan girmişti sanki. Olduk olacağımız kadar zaten. Şimdi artık bana vız gelir de senin üzülmeni istemem. Ben, yani bir anlık şeydi. Kendimi kaptırmışım. Bana surat asma Yuna, çok vicdan azabı çektim. Sonradan iyi olasınız diye elimden geleni yaptım ben. Sen bunları bilmezsin, annen anlatmamıştır sana. Yıllarca kol kanat gerdim size, oğlunun önünü açtım. Sana da. ''Sakın'' dedim panikle, dudaklarıma parmağımla sus işareti yaparak, ''Sakın'a konuşmayın. Ben ne kazandımsa bu hayatta kendim arı gibi çalışarak kazandım Bay Tulup. Bana kimse ne kanat gerdi ne arka çıktı.'' ''Pekala, öyle diyorsan öyle olsun. Niye peşimden geldiniz? Ne istiyorsunuz benden?'' ''Ben artık sadece dost olmak istiyorum. Bu nefreti arkamızda bırakalım. Özür diliyorum işte, pişmanım diyorum. Daha ne yapayım Yuna?'' ''Bir özür bana yaptıklarınızın bedelini öder mi?'' diye sordum onu konuşturmak için. Ben sana ne yaptım ki? Şikayet etmediğim bir yana hayatınızı kolaylaştıran her şeyde benim parmağım vardı. Sen üniversiteye gidesin diye Samira'ya çocuk bakımı için verilen izin nasıl öyle kolayca çıktı sanıyorsun? Sonra Regan nasıl korudu sırasını Saray Akademisi'nin aday listesinde? Oğlum üstün zekalı bir çocuk olmasaydı değil parmağınız omzunuza kadar kolunuz bir işe yaramazdı Malek Tulup. Beni kandıramazsın. Bak, bana sen demeye başladın. Bu aramızdaki buzların erimeye başladığına bir işaret. Konuyu dağıtmayın. Pekala, konuya döneyim. Regan zeki bir çocuktu ama nice üstün zekalı çocuk bir kollayanı yoksa gözden kaçabiliyor. Bundan haberin var mı? Var elbette. Onların haklarının yöneticilerin ve yandaşların budala çocuklarına peşkeş çekildiğini biliyorum. Ne ön yargı ama. Bir yönetici kadrodaysa çocuğu illa budala olacak, öyle mi? Samira iyi yıkamış senin beynini. Annemi karıştırmayalım. Yoo, karıştıralım. Herkes sadece yerleştirildiği ve kayıtlı olduğu Mordam'da yaşarken o canının istediğinde nasıl kalabiliyor, hiç merak ettin mi? O da mı sizin marifetiniz? Pekala, söyleyin bakalım, bizim aileye niye böyle kıyaklar yaptınız? Yüzüme önce hayretle baktı, sonra gözlerini havadaki gri bulutlara çevirdi ve sustu. Bir çuval inciri berbat ettim. Ağzından laf alacakken bazı şeyleri bilmediğimi açık ettim. Aa, nasıl yaptım bunu? Son bir kez şansımı denedim. Vicdanımın sesini ancak böyle ufak tefek lütuflarla bastırırım demiş olmalısınız. Haklısın ama o günler çok geride kaldı. Seninle barışalım artık, bitsin bu aramızdaki kin. Ben kin duymuyorum size. Sahi mi? Hiçbir şey duymuyorum. O yüzden barışmamızın bir anlamı olmaz. Benim için yoksunuz zaten. Yüzünde çok tuhaf bir ifade vardı. Kızgın mıydı, üzgün müydü çıkaramadım. Size iyi günler dedim ayağa kalkarak. Üşüdüm ben, içeri geçiyorum. Yanıtlamadı beni. Ayağa dahi kalkmadı. Seri adımlarla terasın sonuna kadar yürüdüm. Mermer merdivenlerini indim ve bahçede çıkışa doğru gittim. Regan'ı memnun etmek için biraz daha kalmak filan umurumda değildi. Bir an önce anneme ulaşmak ve Malek Tulup'un kim olduğunu, bana ya da bize ne yaptığını öğrenmek istiyordum. Bahçeden çıkmadan annemi aradım. Neredesin? Mordam'da mısın, Regan'da mı? Sana da iyi akşamlar kızım. Ne var, ne oldu? Anneni mi özledin? Anne, neredesin dedim sana. Çok acele konuşmamız lazım. Ne hakkında? Anlatırım, nereye geleyim? Bir kerecik olsun beni özlediğin için arasan. Daha 2 gün önce beraber değil miydik? Anne, beni papağan ettin. Nereye geleyim? Regan'a gel. Sevindim. Regan'ın evi yakındı. Bize kulak misafiri olabilecek kimse de bulunmazdı orada. Büyük sarayın çıkış kapısı önünde bekleyen uçan taksilerden birine atlayıp adresi verdim.